Doktor Hüsnü, berrak bir su gibi temiz, Selma'nın gönlüne niçin bu kadar süratle iltica ettiğini şimdi daha iyi anlıyordu. Aşikar ki o, Aliye'nin varlığını tavaf eden gönlünü kahren bu semte sürüklemiş, çekmiş ve bağlamıştı. Belki de Aliye'ye tesadüf etmeseydi, daha birçok seneler evlenmek hatırına gelmeyecekti. Tıpkı yolunda giden bir adamın karşısına çıkan herhangi bir tehlikeden kurtulmak için ağaca tırmanması yahut bir mağaraya sığınması gibi, o da birdenbire karşısına çıkan bu kızdan, bu yaman tehlikeden ürküp bir siper aramış ve karşısında Selma'yı bulmuştu. Şen, zarif ve tedbirli Selma, kocasını mesut eden kadınlar sınıfındandı. Fakat genç doktor bu tedbiri ile acaba korktuğu tehlikeyi atlatabilmiş miydi? Doktor Hüsnü içini ürperten tehlikeden kurtulduğuna, artık hislerini serbestçe itiraf ve tahlil edebilmesini şahit tutuyordu. Zira şimdiye kadar onun varlığından kopup gelen tahassürlerini durultup seçilir hale gelecek fırsatı bu ölçüde kendi kendine vermemişti. Atının dere içinde hayalini görüp ürkmemesi için suyu değneğiyle bulandıran süvari gibi, Doktor Hüsnü de kalbini durmadan başka şeylerle karıştırmış, Aliye'nin oradaki satvetli aksinden korkarak bir an bile bu kalbi durulmaya bırakmamıştı. Hüsnü artık gönlünün teşrihini yapmaktan, hislerini gizleyen perdeyi sıyırmaktan korkmuyordu. Zira Aliye uzaklara, çok uzaklara gidiyordu. Avdetine kadar da kalbini büsbütün tedavi edebilir. Selma'nın sevgisinde avunabilirdi. Nitekim tahmininde yanılmamıştı. Bir eliyle Selma'nın elini tutmak, bir eliyle de Aliye'ye mendil sallayarak uğurlamak suretiyle kendini daha ilk perdede muvaffak olmuş bir aktör gibi alkışlıyordu. Hüsnü bu gönül oyununda oyununun bir perde olduğunu kuvvet ve selahiyetle iddia ediyor, bir daha sahneye çıkmayacağına, oyunun bitmiş olduğuna tereddütsüz inanıyordu. Selma'nın bir yavru kuş gibi berrak sesinin ahengiyle silkindi. Cevabını bekliyorum Hüsnü. Hüsnü nişanlısına hislerinden bir koku vermemek için sahnevi bir ciddiyetle sözü yeni hatırlıyormuş gibi. Ha, evet, Aliye Hanım mükemmel bir kız. Fakat çok vahşi, çok. İşte buna tahammül edemem. Onun hakkında menfi bir hissin olsa bile benim yanımda söyleme. Uysal ve munis Selma, arkadaşına taalluk eden noktalarda samimi bir asabiyet gösterirdi. Selma o günün bakiyesini nişanlısına hep Aliye'den bahsetmekle geçirdi. Hüsnü o akşam Selma'nın evinden ayrılırken Aliye'ye ait bilgilerinin yekûnu biraz daha kabarmış, biraz daha olgunlaşmış bulunuyordu. İkinci kısım. Kamarot sabahtan beri salonun bir köşesinde kitap okuyan genç kızın yanına yaklaştı. Etrafına tam bir biganelik gösteren bu kız, yanına birisinin gelip durduğunu da fark etmemişti. Kamarot kısa bir intizardan sonra, "Mademoiselle, yemek zilini duymadılar galiba," dedi. Bu ihtar onu hafifçe ürpertti. Dalgınlığını tevil etmek isteyen bir tabiilikle, "Geliyorum," dedi. Lacivert kostümünün büsbütün incelttiği bu kızın yemek salonuna girişi, bütün bakışları devamlı bir alakayla kendi üstünde topladı. Zaten o, her girdiği meclise hürmet, zevk ve ızdırabın birbirine karışmış ifade edilmez lezzetinden verirdi. Esasen Fikriye Hanım'ı da çileden çıkaran neydi? Aliye vapurda arkadaş aramadı. Kısa bir yolculuk olduğu için buna lüzum görmedi. Hem o, kendisine en iyi arkadaş olan defterleri beraber getirmişti. Nitekim yemekten sonra müzik salonunda bir keman ve piyano refakati dinledikten sonra birbirini hasretle bekleyen iki dost gibi şarabi defteri alarak bir köşeye çekildi ve okumaya başladı. Bu cihan hayatına bakacak olursan, ebedi bir cidalden ibaret olduğunu görürsün. Bir cenk cihanı olan bu alemde zerre zerre ile cenktedir. Kainat zerrelerinin vücudunda olan fiili cenk ve bu mahlukat zerrelerinde tezahür eden aşikar zıtlıklar gizli olan cenkten dolayı olur ve bunların mahiyetlerinin mana dünyasında birbirlerine muhalif ve aykırı hareket etmeleri iktiza ettiğinden böyle zuhura gelir. Çünkü her şeyin manada bir aslı, yani eşyanın mahiyetleri vardır. Dünyada olan eşyanın görülen suretleri o aslın gölgesi gibidir. İnsan kendi manevi varlığında bile sükunu temin edemedikten sonra başkalarının sulh olmasını ümit etmemelidir. Kendini ıslah etmeyi bırakıp başkalarının ıslahına meşgul olmamalıdır. Değnek iğri olursa gölgesi nasıl olur? Ancak kendiyle doğru olanla başkaları doğrulur. Şunu bil ki bu cenkten kendi gayretinle kurtulmaya muktedir değilsin. Meğer ki seni sulh cihanına Allah geri çeksin ki orada cenk ve niza yoktur. O cihan birlikten başka değildir. Zira orada zıt yoktur ki ihtilaf ve cenk olsun. Her şeyin zevali kendi zıddından hasıl olur. Bir şeyin zıddı olmazsa o bekadan başka ne olur? İşte Aliye'nin gözlerini kendine bağlayan başka bir bahis. Esen rüzgarın su üzerine çizdiği nakışlar bir anda mahvolduğu gibi gönül zevki olmadan şuradan buradan çalınmış kelimeler ve kilokal ile vücuda gelen hayal nakışları da payidar olamaz. Bu sözler ömür suyunun kumu gibidir. Yani akan su kumda nasıl batıp kaybolursa yalnız gösterişi sanatlı ve hoş olan sözler de bizden akıcı su gibi olan ömrümüzü zayi ve telef eder. Fakat bir kum ki ondan su kaynar. O bu hükmün çemberine giremez. İdrakin varsa yürü, onu ara. Ara diyorum. Fakat sen bu sözleri anlayıcı mısın yoksa okuyucu musun? Bahara mensup olan yağmurun fiil ve eseri taze ve yaş olan ağacadır. Kuruyup odun haline gelmiş olana değil. Ne vakit ki bir insanın sözleri de birçok kimselerin vücutları ağacı üzre esse, onu anlayacak ve istifade edecekler de yaş ağaç mesabesinde olanlardır.